Allah Teala'ya hamdü sena, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatu selam, âl ve ashabına ve onların yoluna güzelce tabi olanlara saygı ve ihtiram ile sözlerime başlıyorum. Muhterem dinleyenler, Ebu Eyyub el-Ensari radıya anhul Bari'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İnne eftale sadaka es-sadakatu ala zirrahimil kâşih. Sadakanın en makbulü, en üstünü dargın akrabaya verilendir. Peşin faydası başkalarına ait, manevi zevk ve sevabının ötesinde kendisinden başkaca bir karşılık beklenmeyen iyilik çeşitlerinin ortak adı sadakadır. Farz olan zekata da sadaka denmekte ise de farz olmayan yani nafile ya da iyilik niyetiyle yapılan hayırlara sadaka denmesi daha yaygındır. İnananları başkalarına yararlı olma irade ve aksiyonuna ulaştırmayı ve alıştırmayı hedef alan dinimiz, iyilik mefhumuna genel bir ad olarak sadaka demiştir. Herkesin durumuna göre yapabileceği bir iyilik, yani sadaka çeşidinin var olduğu esasını getirmiştir. Elindeki paketi taşımakta güçlük çekene yardım etmekten, hiçbir kimseye zarar vermemek için gayret sarf etmeye kadar kademe kademe her şeyin sadaka niteliği taşıdığını yine dinimiz bildirmiştir. Sadaka deyince doğrusu yol kenarındaki veya cami kapısındaki dilenciye 3-5 kuruş vermek akla gelirse de, bu sadakanın çok özel bir türünü ifade eder. Oysa güler yüzün, tatlı sözün, tebessümün bile sadaka değeri taşıdığı muhtelif vesilelerle değişik hadis-i şeriflerde bize öğretilmiştir. Sadaka vermeyi yani iyilik etmeyi ısrarla teşvik eden dinimiz, onun korunmasını da istemiştir. وَلَا تُبْضِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى. Başa kakarak ve eziyet ederek iyiliklerinizi, sadakalarınızı hükümsüz kılmayın, boşa çıkarmayın ayet-i kerimesi, yapılan iyiliğin unutulmasını, başka bir takım çıkarlara gerekçe yapılmamasını istemektedir. Hadisimizde iyiliğin iyisi olan sadaka çeşitlerinden birini görmekteyiz. Eftalüs sadaka, iyiliğin en üstünü diye bildirilen konuları iyiliğin en üstünlerindendir diye anlamak ve yorumlamak zorundayız. Çünkü başka münasebetlerle varit olmuş diğer hadis-i şeriflerde daha başka konuların üstün iyilik olduğu bildirilmiştir. Niçin hepsi bir defada sayılmamıştır denilemez. Çünkü bu bir eğitim ve ihtiyaç meselesidir. Usul meselesidir. Ayrıca ayrı zamanlarda ayrı ayrı konuların aynı vasfa sahip olduğunu belirtmekte bir tutarsızlık ve garabet asla söz konusu değildir. Dargın akraba mefhumu, yakınlık bağlarının kopması olayını ifade etmektedir. Başkalarıyla iyilik irtibatları ya da sadakalar yoluyla irtibatlar kurulması teşvik edilirken, aslında var olan akrabalık bağlarının kopmasına seyirci kalınamaz. Eldeki tabii ve olumlu imkanın korunması, hiç şüphesiz yeni irtibatlar kurmaktan önce gelir. Daha doğrusu, doğuştan var olan bağların korunması, başkalarıyla iyilik irtibatlarının kurulmasını ilham edecektir. Öte yandan akrabayla ilginin kesilmesi yeni irtibatlar kurmamaktan daha tehlikelidir. Bütün bu noktalar göz önüne getirilecek olursa, dargın akrabaya yapılacak iyiliğin önemi kendiliğinden ortaya çıkacak ve hadisimizin manası da daha iyi kavranacaktır. Akrabaya yapılacak iyiliğin iki kat sevabı vardır. Sadaka ve sıla-i rahim hadisi şerifi hadisimizdeki üstünlüğü açığa çıkarmaktadır. Çünkü dargın akrabaya yapılacak iyilikte hem sadaka ve hem de sıla-i rahim sevapları yanında bir de akraba arasındaki dargınlığın kaldırılması söz konusudur. Sayın dinleyenler, din kardeşliği genel anlamda Müslümanların yek diğerleriyle manevi akrabalığını ifade eder. Akraba ile ilgilenme görevi umumi manada Müslümanlarla ilgilenmeyi de içine alır. Böyle olunca bugün müsait imkanlara sahip Müslüman ülke ve devletler öteki akraba yani Müslüman ülke ve devletlerle ilgilenmeyi en üstün iyilik kabul etmelidirler. Özellikle emperyalist güçlerin menfaat şebekelerinin birbirlerine düşürdüğü, küstürdüğü Müslüman ülkelerin birbirlerine gösterecekleri ilgi, dargın akrabaya verilen sadaka niteliğiyle büyük ve olumlu neticelere sebep olacaktır. Yedi kat yabancılar Müslüman ülke pazarlarına hakim olurken, ısınmak için yeterince yakıt bulamayan Müslüman ülkelerin varlığı ne kadar gariptir. Bu garip hale bir takım siyasi kırgınlıkların gerekçeymiş gibi gösterilmesi ve bunun böyle sürüp gitmesi daha da garip ve acıdır. Paralarını yedi kat yabancı, sömürgeci ve kıtalar aşırı devletlerin bankalarına yatıran petrol ağası Müslüman ülke zenginleri bu imkanı kalkınma çabaları içinde bulunan ve bunalan öteki Müslüman ülkelere tanısalar, herhalde akrabaya iyilik etmiş olmanın mutluluğu dünya çapında hep beraber yaşanır hale gelecektir. Bunun sırasını ise daha yakın olanın yakın olana tercih edilmesi prensibi tayin eder. O halde yapılacak iş, yapmacık kırgınlıkların üzerine iyilik yani sadaka süngerinin büyük bir yüreklilik ve iyi niyetle cömertçe çekilmesinden ibarettir. Bela her zaman ceza değildir. Allah Teala'ya hamdü sena, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam, âl ve ashabına ve onların yoluna güzelce tabi olanlara saygı ve ihtiram ile sözlerime başlıyorum. Muhterem dinleyenler, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu'l bari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. İzamul ecri inde izamil musibe ve izâ habballahu kavmen ibtelâhu. Yani sevabın büyüklüğü bela ve musibetin şiddetine bağlıdır. Allah bir milletten razı olunca onu bazı sıkıntılara uğratır. Her bela ve musibetin mutlaka bir suçun cezası olduğu halkımız arasında yaygın kanaat halindedir. Kimin başı bir sıkıntıya düşse hemen bunu geçmişte işlediği bir suçun cezası olarak değerlendirir. Böyle bir değerlendirme hiç şüphesiz bazı dini bilgilere dayanmaktadır. Mesela inanmayan milletlerin çeşitli şekillerde helak edilmeleri ve bazı günahların işlenmesi halinde işleyenlerin başına gelecek sıkıntılarla ilgili hadis-i şerifler ve bu hadis-i şeriflerde verilen bilgiler bu tavrın, bu halk kanaatının kaynaklarını oluşturmaktadır. Tabii olan şudur ki Allah Teala bağışlamazsa kasti olarak işlenen hiçbir suç cezasız kalmaz. Eninde sonunda onun hesabı sorulur. Ancak sıkıntılar, belalar, musibetler her zaman bu anlamda, yani ukubet manasında bir ceza değildir. Bazen toplumun mevcut ve yanlış değer hükümlerine aykırı, fakat doğru ve hak düşünce ve davranışlar yüzünden de kişi o toplum tarafından olmadık bela ve sıkıntılara uğratılabilir. Islah için çalışan, ifsad için çalışıyormuş gibi muamele görebilir. Peygamberlerden başlamak üzere bozulmuş toplum hayatını düzeltmek için mücadele veren hemen her ıslahatçı, büyük sıkıntılara göğüs germek zorunda kalmıştır. Doğru söyleyenin 9 köyden kovulması gibi, onların çektikleri de gerçeği söylemeleri ve yerleştirmek istemeleri karşılığı olmuştur. Hatta hicrete, öz yurtlarını terke bile mecbur edilmişlerdir. Hadisimiz işin işte bu yönüne, yani bir bela ve musibetin mutlaka işlenmiş bir suçun cezası olmadığına dikkatlerimizi çekmekte ve büyük bir teselli ve teşvik anlamı taşımaktadır. Hemen belirtelim ki bu teşvik belalara atılma teşviki değil. Aksine başa gelenlere ecrinin büyük olacağı düşünülerek göğüs germe ve onları yenme teşvikidir. Sevdiği kişileri Allah'ın bazı sıkıntılara uğratması sözünü ettiğimiz teşvikin Peygamber Efendimiz tarafından dile getirilmesidir. Meyvelerin kızgın güneş altında olgunlaşmasına eş, cevheri sağlam olan ruhlar da büyük güçlük ve sıkıntılar içinde yetişirler. Nimete şükür, sıkıntıya sabır, Müslümanların hem görevleri hem de değişmeyen hareket tarzlarıdır. Bir hadis-i şerifte belirtildiği üzere, şükür de sabır da mümin için hayır vesilesidir. Yine Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre, hastalıkla geçen saatler, hata ve günahlarla geçen saatlerin vebalini temizler. Bu da başa gelen hastalığın tedavisine çalışmakla beraber hataya tahammül gücü, modern ifadesiyle moral vermektir. Çektiği hastalığın bir başka sıkıntıya bedel olduğunu bilmesi hastayı hiç şüphesiz rahatlatacak ve ona dayanma gücü verecektir. Muhterem dinleyenler, bilindiği gibi tedavide moralin yerinde olması pek önemlidir. Hatta her çeşit tıbbi müdahalenin başarısı da ruhen çökmemiş olmakla pek yakından ilgilidir. Hadisimiz bela ve sıkıntılara düşmüş fertlere ve topluluklara tabii bu gücü iyileşeceğine, güzel günlere kavuşacağına, Allah rızasına ulaşacağına inanma şeklinde en yüksek seviyeden telkin etmektedir. O halde her sıkıntıyı mutlaka bir suçun cezası olarak görmektense, Allah Teala'nın hoşnutluğunun göstergesi olarak değerlendirip, büyük sevap ve nimetlere kavuşabilmenin imtihanı olduğunu düşünmek, müminleri daha güçlü ve dayanıklı kılacaktır. Bu da başlı başına sıkıntıya sabır hayrını beraberinde getirecek. Hoşça kalın sayın dinleyenler.